Ayrım 21, sayfa 232. Beni umutsuz etmedi. Ben doğuştan böyleyim. Mutsuz musun yani? Olabilir. Ya sen? Harry omuzlarını kaldırdı. Çok açık değil mi? Katrin renksiz, hafif parlak içkisinden bir yudum aldı. Vodka gibi parlak, cin gibi gri değil, diye düşündü Harry. Peki senin mutsuzluğunun sebebi ne Harry? Kelimeler dudaklarından düşünmeye fırsat bulamadan döküldü. Beni seven birini sevmek. Katrin güldü. Zavallı. Yani hayatın güzel başladı ama sonradan bu mahvoldu. Yoksa kaderin en baştan beri mi çizilmişti? Harry bardağındaki açık kahverengi sıvıya baktı. Bunu ben de bazen düşünüyorum. Ama çok sık değil. Genelde başka şeyler düşünmeye çalışırım. Ne gibi? Başka şeyler işte. Bazen beni de düşünüyor musun? Birisi itince Katrin ona doğru geldi. Parfümü Jim Beam'in kokusuna karıştı. Hiç düşünmedim, dedi Harry. Bardağını kaldırıp içinde kalanı tek dikişle içtikten sonra. Gözlerini kaçırmak için şişelerin arkasındaki aynaya bakınca birbirlerine iyice yaklaşmış Katrin Bratt'la Harry Hole'u gördü. Katrin öne doğru eğildi. Yalan söylüyorsun Harry. Harry ona döndü. Katrin'in yaklaşan bir arabanın sis farları gibi sarı sarı için için yanan bulanık gözlerine baktı. Kadının burun delikleri şişmiş, soluğu sıklaşmıştı. Nefesine bakılırsa vodkasına misket limonu koydurmuş olmalıydı. Dürüstçe cevap ver Harry. Şu anda tam olarak ne yapmak istiyorsun? Katrin'in sesi hafifçe titriyordu. Her şeyi söyleyebilirsin. Ve bu sefer yalan söyleme. Harry'nin zihninin gerilerine attığı, Espen Lefsvig'in Katrin Bratt ve kocasının cinsel tercihleriyle ilgili söylediği şeyler geldi aklına. Hayır, Espen'in söyledikleri işte zihninde geriye filan gitmemiş, beyin korteksinin önünden hiç ayrılmamıştı. Derin bir nefes aldı. Pekala Katrin, ben basit ihtiyaçları olan basit bir adamım. Katrin, bazı hayvan türlerinin teslim olduklarını göstermek için yaptıkları gibi başını geri çekmişti. Harry bardağını kaldırdı ve şu anda içmek istiyorum. Ayakta zor duran polislerden biri arkadan çarpınca Harry'e doğru sendeledi Katrin. Harry boştaki eliyle sol tarafından yakalayıp onu düşmekten kurtardı. Genç kadın yüzünü acılı bir ifadeyle buruşturdu. Özür dilerim dedi Harry, yaran mı vardı? Katrin kaburgalarını tuttu. Eskrimden kalma, önemli bir şey değil, ben özür dilerim. Katrin Harry'e arkasını dönerek meslektaşlarının arasına karıştı. Harry birkaç polisin gözleriyle onu takip ettiğini gördü. Katrin tuvalete gitti. Harry etrafına göz gezdirdi. Lepswick'le göz göze gelince adam başını çevirdi. Burada duramazdı. Jimmy ile baş başa kalıp laflayabileceği başka yerler de vardı. Gitmek için hesabı ödedi. Bardağında hala biraz içki kalmıştı. Lepswick ve iki arkadaşının barın diğer ucundan onu izlediğini görebiliyordu. Kendine hakim olması gerekiyordu. Bacaklarını oynatmak istedi ama zamkla yere tutturulmuş gibiydiler. Bardağı aldı, dudaklarına götürdü ve kalan içkiyi bir dikişte bitirdi. Gecenin soğuğu yanan tenine çok iyi geldi. Bu şehri o kadar seviyordu ki öpebilirdi. Eve döndüğünde lavaboda mastürbasyon yapmayı denedi. Ama onun yerine kusup tepedeki dolabın altındaki çiviye asılmış takvime baka kaldı. Birkaç sene önce Raquel yılbaşı hediyesi olarak vermişti. Üçünün birlikte çekilmiş fotoğrafları vardı. Her ay için bir fotoğraf. Kasım ayına baktı. Raquel ve Oleg sarı sonbahar yapraklarının ve soluk mavi gökyüzünün olduğu bir arka planın önünde Harry'e gülüyordu. Gökyüzünün mavisi, Raquel'in giydiği, üzerinde minik beyaz çiçeklerin olduğu elbisesinin mavisine benziyordu. Raquel o giysiyi ilk defa o zaman giymişti. Harry rüyasında kendini o gökyüzünde görmeyi istedi. Tezgahın altından dolabı açtı. Boş kola şişelerini gürültüyle devirerek yana itti. İşte oradaydı, en arkada. Kapıyı açılmamış bir litre Jim Beam. En ayık zamanlarında bile evde ne olur ne olmaz diye içki bulundururdu mutlaka. Çünkü olur da bir gün içesi gelirse alkol bulmak için neler yapabileceğini biliyordu. Kaçınılmaz sonu ertelemek için elini etiketin üzerinde gezdirdi. Ardından şişeyi açtı. Ne kadar yeterli olurdu? Vettese'nin kullandığı şırınga tamamını doldurmuş olacak ki zehir boşaldıktan sonra bile hala kırmızıyla kaplıydı. Kırmızı böceği kadar kırmızıydı. Sevgilim, kırmızı böceğim diye geçirdi aklında. Harry derin bir nefes alıp kapağı açtı. Şişeyi ağzına götürdü. Bedeninin gerildiğini hissetti. Şok için kendini hazırladı ve içmeye başladı. Hepsini bitirip kurtulmak istermiş gibi hırsla delicesine içti. Her yudumun arasında boğazından çıkan ses hıçkırığa benziyordu. Bölüm 17. 14. gün. İyi haber. Gunnar Hagen koridorda hızla yürüyordu. Günlerden pazartesiydi ve kardan adam dosyası çözüleri tam 4 gün olmuştu. 4 huzurlu gün geçirmeleri gerekiyordu aslında. Kutlamalar, gülümseyen müdürler, basında çıkan olumlu yorumlar, hatta soruşturmanın tüm hikayesini öğrenmek isteyen yabancı gazetelerden gelen sorularla geçen 4 güzel gün. Evet, bunlar olmuştu olmasına. Ama sorun da o zaman başlamıştı. Hagen'a bu başarı hikayesinin ayrıntılarını verebilecek kişi ortalıkta yoktu. 4 gün geçmesine rağmen Harry'i ne gören ne de sesini duyan olmuştu. Sebebi ise gayet açıktı. Mesai arkadaşları onu en son Fenris Bar'da içerken görmüştü. Hagen bundan kimseye bahsetmese de söylentiler emniyet amirinin kulağına gitmişti bile. O yüzden o sabah erkenden amirin odasına çağrılmıştı. Gunnar, bu iş böyle gitmez. Gunnar Hagen, durumun başka bir açıklaması olabileceğini söylemişti. Harry bazen işe gelmeden dışarıda çalışır ve onlara haber vermezdi. Katili bulmalarına rağmen kardan adam dosyası ile ilgili soruşturulması gereken bir sürü şey kalmıştı. Ne var ki emniyet amiri kararını vermişti bir kere. Gunnar, Hall konusunda yolun sonuna geldik. Ama o bizim en iyi dedektifimiz Thorleif. Aynı zamanda teşkilatımızın en kötü temsilcisi. Genç polislerin onun gibi birini örnek almasını istiyor musun Gunnar? Adam bir alkolik. Bütün emniyet Fenris'te içtiğini ve bir daha işe dönmediğini biliyor. Buna müsamaha gösterirsek çok kötü bir örnek oluştururuz ve telafisi imkansız zarara uğrarız. İlla görevden mi alınmalı? Şimdilik ihtar ver. Daha fazla ihtar yok. Devlet memurlarının alkol kullanımı ile ilgili yasalar gayet açık. Emniyet amirinin kapısını bir kez daha çalarken cinayet masası amirinin kafasında hala bu konuşma dönüyordu. Geldiğini görmüşler, dedi Hagen. Kimin? Hall'ün. Lee aradı. Onu odasına girip kapıyı kapatırken görmüş. Emniyet amiri tamam dedi ve ayağa kalktı. O halde gidip doğrudan onunla konuşalım. İkisi birlikte sert adımlarla Emniyet Müdürlüğü binasının 6. katında cinayet masasına tahsis edilmiş olan kırmızı alandan geçtiler. Çalışanlar havada bir şeyin kokusunu almış gibi odalarının kapısından başlarını dışarı çıkardılar ve sert ifadeli iki adamın önlerinden geçişini izlediler. 616 numaralı odaya gelince durdular. Hagen derin bir nefes aldı. Thorleif diyerek lafa girdiğinde emniyet amiri çoktan kapının kulunu tutmuş bastırıyordu. Kapı açılınca ikisi de gözlerine inanamayarak oldukları yerde kaldı. Tanrım diye fısıldadı emniyet amiri. Harry Hall üzerinde bir tişörtle masasının başında oturuyordu. Kolunun ön kısmını kalın bir lastikle sıkmıştı, başı öne eğikti. Lastiğin altında tenine saplanmış bir şırınga sallanıyordu. Şırınganın içinde renksiz bir sıvı vardı. Kapıdan bakıldığında bile süt beyazı kolunda iğne izlerinden oluşmuş kırmızı noktalar seçilebiliyordu. Emniyet amiri sen burada ne halt ediyorsun diye tıslayarak Hagen'i yanına çekti ve kapıyı hızla kapattı. Harry birden başını kaldırdı ve sanki kilometrelerce öteden onlara baktı. Hagen dedektifin elinde bir kronometre tuttuğunu fark etti. Harry şırıngayı hızla kolundan çekti, içinde kalan sıvıya baktı. Kenara atıp bir kağıda not aldı. Bu işimizi daha da kolaylaştırdı Harry dedi emniyet amiri kekeleyerek. Çünkü sana kötü bir haberimiz var. Asıl benim size kötü bir haberim var beyler dedi Harry. Bir torbadan bir tutam pamuk koparıp koluna bastırdı. İdarvet'le sen intihar etmiş olamaz. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Gunnar Hagen'in bir anda kahkahalarla gülesi geldi. Tüm bu manzara öyle saçmaydı ki beyni daha mantıklı bir tepki veremedi. Emniyet amirinin yüzüne bakınca onun da ne yapacağını bilemediğini gördü. Harry saatine baktı ve ayağa kalktı. Tam bir saat sonra toplantı odasına gelin. Nedenini öğreneceksiniz dedi. Benim şimdi halletmem gereken bir iki şey daha var. Dedektif afallayan amirlerinin yanından telaşla yürüyüp kapıyı açtı ve güçlü uzun adımlarla koridorda gözden kayboldu. Bir saat 4 dakika sonra Gunnar Hagen yanında emniyet amiri ve emniyet müdürüyle çıt çıkmayan kabir odasına daldığında Lepswick ve Hall'un soruşturma ekibindeki polislerle tıka basa dolan odada tek duyulan şey Harry Hall'un sesiydi. İkisi odanın arka tarafında ayakta durdular. İdarvet'te senin curling salonunda ne şekilde bulunduğuna ilişkin fotoğraflar ekrana yansıtılıyordu. Gördüğünüz gibi Vetlesen şırıngayı sağ elinde tutuyor, dedi Harry Hall. Sağ elini kullanan biri için gayet doğal. Ama beni şüpheye düşüren şey botları oldu. Şuna bir bakın. Ekrana botların yakından çekilmiş bir fotoğrafı yansıdı. Bu botlar elimizdeki tek adli delildi ama yeterli oldu. Çünkü izler Solihull'da karda bulduğumuz izlere uyuyordu. Ama sizden bağcıklara bakmanızı rica ediyorum. Hall elindeki çubukla bağcıkları gösterdi. Dün kendi botlarımla birkaç deneme yaptım. Düğümün bu şekilde durması için bağcıklarımı arkadan öne doğru bağlamam gerekti. Solakmışım gibi. Ya da başkasının botlarını bağlıyormuşum gibi botun karşısında durunca böyle bir düğüm atabildim. Odaya bir huzursuz dalgası yayıldı. Ben de sağ elimi kullanıyorum. Konuşan Sven Lepswick'ti. Ama ben de ayakkabılarımı böyle bağlarım. Bu sadece basit bir tuhaflık olabilir. Ama böyle şeyler insanı bir miktar... Hall en doğru kelimeyi arıyormuş gibi göründü. Endişeye sevk eder. Akla başka soruları da getiren bir endişe. Bunlar gerçekten Vetlesen'in botları mı diye düşündüm. Çünkü kalitesiz, ucuz botlardı. Dün Vetlesen'in annesini ziyarete gittim ve ayakkabılarını görmek için kendisinden izin istedim. Her biri epey pahalı ayakkabılar. Tıpkı düşündüğün gibi bettesen her birimizin arada yaptığı bir şeyi yapıp bazen ayakkabılarının bağcıklarını çözmeden çıkarmış. Bu yüzden Holt çubuğu ekrandaki resme vurdu. İdare etti senin bağcıklarını böyle bağlamadığından emin olduğumu söyleyebilirim. Hagen alnı derin bir kırışıklıkla çatılmış emniyet amirine göz attı. Buradan çıkan soru şu, dedi Harry Hall. Vetlesen'e bu botları başkası mı giydirdi? Botlar Söleok'taki failin giydiği botların aynısı. Demek ki amaç Vetlesen'i kardan adammış gibi göstermek. Bir bağcık ve bir çift dandik bot mu? Diye bağırdı Lebswig'in ekibinden bir dedektif. Çocuklarla fuhuş yapmak isteyen, Oslo'daki iki kurbanı da tanıyan ve olay yerinde izi bulunan bir sapıktan bahsediyoruz. Tüm bu anlattıkların spekülasyondan başka bir şey değil. Uzun boylu dedektif kısacık saçlı başını eğdi. Dediklerin esasen doğru. Ama şimdi daha somut gerçekleri görüyorum. Görünüşe bakılırsa İdar Vettesen şırıngayla küçük bir delik açıp damarlarına karnadrioksit vererek intihar etmiş. Otopsi sonucuna göre vücudundaki karnadrioksit yoğunluğu o kadar fazla ki koluna 20 mililitre enjekte etmiş olmalı. Zaten şırıngada kalan sıvı da tamamen doldurmuş olduğunu gösteriyor. Karnadrioksit öğrendiğimize göre felç eden bir madde ve çok küçük bir dozu bile kalbi ve solunum organlarını anında durdurarak ölüme sebep oluyor. Patolog, İdar Vettesen'in kullandığı kadarı damara enjekte edilirse bir yetişkini en fazla 3 saniyede öldüreceğini söylüyor. Ama bu çok mantıksız. Hall, üzerine kalemle birkaç rakam karaladığı kağıt parçasını Hagen'in göreceği şekilde salladı. Vettesen'in kullandığı türden bir şırınga ve iğneyle kendi üzerinde bazı testler yaptım. Bu tür solüsyonlar en az %95 su içerdiği için kendime karnadrioksit yerine tuzlu su solüsyonu enjekte ettim ve süreleri not aldım. Şırıngayı ne kadar sert bastırırsam bastırayım, iğnenin ucunun dar olması yüzünden 20 mililitreyi enjekte etmek için en az 8 saniye harcadım. Dolayısıyla Harry varmak istediği sonucun iyice anlaşılması için biraz bekledi. Vettesen'in şırıngadaki sıvının üçte birini bile enjekte etmeden felç geçirmiş olması gerekiyor. Kısacası hepsini kendine enjekte etmiş olamaz. Birinin yardımı olmadan bunu yapması imkansız. Hagen yutkundu. Bugünün beklediğinden çok daha kötü geçeceği belli olmuştu. Toplantı bitince Hagen, emniyet müdürünün emniyet amirinin kulağına bir şeyler fısıldadığını gördü. Emniyet amiri Hagen'e doğru eğildi. Hall ve ekibini hemen odamda istiyorum. Lebswick ve adamlarına da susmalarını söyle. Tek bir kelime bile buradan dışarı sızmamalı. Anladın mı? Hagen gayet iyi anladı. 5 dakika sonra emniyet amirinin geniş ve iç karartan odasında oturuyorlardı. Katrin Bratt kapıyı kapadı ve son oturan kişi oldu. Harry Hall sandalyesini iyice kuruldu. Bacaklarını emniyet amirinin masasının tam önüne doğru uzattı. Amir kısa ve öz konuşacağım deyip elini yüzünde gezdirirken gördüğü şeyi silmek ister gibiydi. Her şey sıfırdan başlayan bir soruşturma ekibi. Hiç iyi bir haberin yok mu Harry? Gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunda durumu yumuşatmak için basına kardan adamın gösterdiğimiz sonsuz çaba sayesinde öldüğünü söyledik. İdar Vettesen'in bilmemesi gereken bir şeyi bildiğini ve katilin peşinde olduğumuzu fark edince kimliğinin açığa çıkma ihtimalini ortadan kaldırdığını varsayabiliriz. Bu şayet doğruysa Vettesen gerçekten de gösterdiğimiz sonsuz çaba yüzünden öldü demektir. Emniyet amirinin yanakları gerginlikten kızardı. İyi haberden kastım bu değildi Hall. Asıl iyi haber ona yaklaşmamız. Yaklaşmasaydık kardan adam katili Vettesen'miş gibi göstermek için bu kadar zahmete girmezdi. Dosyayı çözdüğümüzde inanıp soruşturmayı bitirmemizi istedi. Kısacası kendini baskı altında hissediyor. Kardan adam gibi katiller işte bu noktadan sonra hata yapmaya başlarlar. Bu yüzden de eskisi kadar kan dökmeye cüret edemeyecek. Emniyet amiri dişleriyle bir emme sesi çıkardı ve bir müddet düşündü. Bu senin gerçek düşüncen mi Hall? Yoksa sadece bunu mu umuyorsun? Dedi Harry Hall. Kotunun yırtık yerinden dizini kaşıyarak. İyi haber duymak isteyen sendin şef. Hagen sıkıntıdan inledi. Pencereden dışarı baktı. Hava kapalıydı, kar bekleniyordu. Philip Becker oturma odasında gözlerini televizyona dikerek oturan Jonas'a baktı. Bir de kaybolduğundan beri çocuk her gün bu şekilde saatlerce oturuyordu. Televizyonun ekranı sanki daha iyi bir dünyaya açılan bir pencereydi onun için. Yeterince dikkatli bakarsa annesini bulabileceği bir dünya. Jonas, çocuk başını kaldırdı. Uysal ama ilgisiz gözlerle ona baktı. Bıçağı fark edince yüzü korkudan kas katı kesildi. Beni kesecek misin diye sordu. Çocuğun yüzündeki ifade ve tiz sesi o kadar komikti ki Philip Becker'in gülesi geldi. Sehpanın üzerindeki lambadan gelen ışık bıçağın çeliğini parlatıyordu. Bıçağı Storo alışveriş merkezindeki bir hırdavat mağazasından satın almıştı. İdar Vettesen'e telefon açtıktan hemen sonra. Küçük bir kesik Jonas dedi. Sadece küçük bir kesik ve dediğini yaptı. Ayrım sonu sayfa 241. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Torleif. TORLEIF.